Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sual: Heyhat, nasıl hürriyetimiz umum alemi İslam'ın hürriyetinin mukaddimesi ve fecri sadıkı olur?
Evet, geçen dersle bağlantısını kurarsak ne buyurdu? Acilen 3'ü verip acilen 300'ü kazanan zarar etmez dedi. Biz Osmanlı olarak peşinen hürriyete geçelim. Meşrutiyetimizi ilan edelim. Bu ileride İslam aleminin sömürgede bulunan, sömürge olan İslam aleminin ayaklarındaki kuvvetli bağların açılımının bir başlangıcı ve rüşveti olur dedi Üstad Hazretleri. Şimdi bunu anlayamadılar. Biraz açılmasını istiyorlar bunun. Nasıl bizim hürriyetimiz Asya'nın, İslam aleminin, dünyanın hürriyet açılımına vesile olur? Bakın, biz demokrasiyi, hürriyeti Avrupalıların dünyaya yaydığını düşünürüz. Uzmanlar öyle düşünürler. Üstad burada farklı düşünüyor. Üstad'a göre hakiki hürriyet ve demokrasi Osmanlı'nın açılımıyla dünyaya yayılmıştır. Bunun sebepleri var. Çünkü o insanlar ne kadar hür ve demokratik dahi olsalar, dinin tarif ve tayin ettiği asıl hürriyeti ortaya koyamayacaklarından dolayı, onların ilan ettikleri hürriyet, örfleriyle veya anlayışlarıyla, fikirleriyle her zaman kontrol altına alındığı için hakiki hürriyet olamaz. Yani anlatabildim mi bilmiyorum. Evet, yani daha evvel onlarda hürriyet, hür hareketler ortaya çıkmış olabilir. Fakat bunun mantığı kendi örflerinden, düşüncelerinden veya deneme yanılma yollarına girerek doğru hürriyeti bulma adına harcadıkları mesai ve zaman israfından kaynaklanan hürriyetle Osmanlı'nın Allah'ın muradını ortaya koyduğu, kendini bir nevi gündemden çıkarıp meşrutiyete geçmesinin neticesinde ortaya koyduğu hürriyeti yan yana korsak, dünyaya yayılan, dünyanın istifade ettiği hakiki hürriyet Osmanlı'nın, değil mi, saltanattan feragat edip ilan ettiği meşrutiyetten kaynaklanıyor. Üstad bunu bir fikir olarak, ayrı bir düşünce olarak gündemimize sokuyor. Evet.
El cevap: İki cihet ile. Birincisi, bizde olan istibdat Asya'nın hürriyetine zulmani bir set çekmişti.
Tabii ki bizdeki istibdat, yani istibdat dediği, arkadaşlar işte kanun esasiyi nazara alıyor. O zaman istibdat diye ona hücum etmişler ya. Halbuki Üstad Hazretleri ne buyurmuştu? Abdülhamit Han'ın mecbur kaldığı istibdadı. Müthiş bir hafiye teşkilatı varmış. Erzurum'da Ramazan orucu yiyenler Karaca gider yerlerdi. Bizim talebelik dönemimiz niye seferiyiz diye. Ancak orada lokantalara çıktı. Erzurum'da oraya giderdi. Orada Ramazan oruçlarını yerlerde oruç tutmayanlar. Ancak Karacılar civarında. Abdülhamit Han'ın hafiye teşkilatı ve kanun esasisinin uygulamasından sonra konuşmak isteyenler de Paris'e gitmişler. Orada oruç açıyorlar yani. Ramazan sükutu, susma orucunun bayramını orada yapıyorlar. Konuşmak isteyen Paris'e, Londra'ya gidip dergi çıkarıyorlar, yayın yapıyorlar falan vesaire istibdadın aleyhine. Üstad Hazretleri de evet, istibdat uygulanmış, bir hafiye teşkilatı varmış. Fakat o zamanın şartları Abdülhamit Han'ı bu işe zorlamış. Şartlar icabı bazen ne yapıyor? Yani şirketlerde de, devletlerde de oluyor. Sıkı yönetim ilan edilir. Kanunlar askıya alınır. Değil mi? İdareci ne yapar? Bundan sonra bir müddet yetkiler benimdir der. Herkes bulunsun ama yetkilerini ben kullanacağım. Ta ki o iş rayına girene kadar bu anlamda tedbirler alınabilir. Üstad bunu nazara verirken manevi canipte de böyle tedbirleri Cenab-ı Hak alıyor. Normal işleyen bir standart var. Ümmetin tebliğ hizmetiyle ve maneviyatının kuvvetlenmesi adına Allah'ın koyduğu kanunlar var. Fakat bazen mevcut çığırdan çıkıp muvazenesi bozulunca Allah ferdi feridi gönderiyor. Ferdiyetin mazharını gönderir. O ferdi feridin geldiği dönemlerde tüm yetki onlarındır. Sistem vardır. Sistemin elemanları da vardır. Ama yetkiyi Allah ona verir ta ki işler rayına girip sağlıklı bir ortam oluşana kadar mesuliyeti, sorumluluğu, vazifeyi ona yükler, tevdi eder. Sonra işler rayına girince ferdi ferit de makamına çekilir. Üstad Hazretleri Abdülkadir Geylani bu noktada mehdiyet, kutsiyet ve kavsiyetle beraber ferdiyet dahi bulunduğundan diyor. Risale-i Nur içinde bu ifadeyi kullanıyor. Yani Abdülkadir Geylani'nin gönderildiği zamanlarda da yetki ve selahiyet ona vermiştir. Sistemleri bir yer durağına almıştır Cenab-ı Hak. Üstadımızın da gönderildiği zamanlarda Risale-i Nur diyor, o ismi mazhar olmasa sebebiyle değil Risale-i Nur'a itiraz, Hicaz'daki bulunan ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan kutbu azamdan dahi gelse farz-ı muhal olarak bir, ekseriyeti mutlaka ile Hicaz'da bulunan iki kayıtla konuyor. Farz-ı muhal olarak niye diyor? Çünkü o makamı temsil eden üstad. Oradaki makam alınmış bir şahıs. Sistemi Cenab-ı Hak üstada devriyor. Ferdiyetin mazharı gelmiş. Farz-ı muhal dediği zaten itiraz gelemez. Niye? Kendisine itiraz mı gelecek? Makamı üstad kullanıyor. Ekseriyeti mutlaka demesi çoğunlukla nerede gelirmiş onlar? Hicaz'da, Kavs-ı Azam, Kutbu Azam. Fakat Anadolu'da başka yerde gelmeyi de Cenab-ı Hak murad ederse olur. Azınlıkla başka yerlerde bunlar zuhur edeceği için çoğunlukla da oralarda gelmişler. İki noktada işi kayıtlıyor. Benim demiyor. Ama el-arif yekfil işaret kaidesine göre arif işaretten anlar. Geleceğiz birazdan belki bazı bu mevzulara. Yani Üstad Hazretleri burada esasında yeni bir bize şey açıyor, yani ufuk açıyor. Yani ilim adamları, uzmanlar bu meseleyi nazara alması lazım. Üstadın gündeme soktuğu hürriyetle Osmanlı'nın parçalanmasından sonra meydana gelecek hürriyetle dünya ne kazanacak? Bu ciddi bir araştırma konusudur arkadaşlar. İnsanda çok bakir hakikatler var. Şimdi bunu ben çapımdan, kapasitemden bu kadar anlatıyorum size. Bunu bir üniversitede sosyoloji profesörü ve yani uluslararası ilişkilerde liyakat kesbetmiş insanlar okusa var ya, bizi sınıfta bırakacak manevi muhtevalar yaparlar, açılım meydana getirirler, insanlık da istifade eder. Biz bunun neresini itiraz edebiliriz ki? Aman abi dokunmazsın, öyle aklını karıştırma, öyle oku kalsın. Allah ona yetenek vermiş, kabiliyet vermiş ya. Ne diyoruz biz arkadaşlar? Nasıl bu yollara giriyoruz ya? Ya bir eser hakkında ne kadar yazılır, haşiyeler yapılır, o eser o kadar değerlidir ya. Yani Kur'an-ı Kerim'e bak, binlerce, yüz binlerce tefsirler, şerhler, izahlar, sadeleştirmede tercümeler yapılmış. Bu Kur'an'ın büyüklüğünü gösterir ya. Bir eser yazmışım, kimse dokunmamış, öyle kalmış, okuyan yok, izah eden yok, tetebbuat yapan yok, tez yazan yok. Bu mu önemli, o mu önemli ya? Ne var bunda yani? Allah Allah. En mukaddi gıda hangisidir? Ettir. Niye? Etten olmayan bir şey yok ya. Et her yemeğe giriyor abi. Öyle değil mi yani arkadaşlar? Et yemeklerin neyidir? Efendisidir. Evet. Lahım öyledir yani. Kitaplarda öyle geçer. Bak etin girdiği şey lezzetlidir. Bir ette açılım yapmasın bu insanlar, mutfak erbapları, yani yemek pişiren vasıflı insanlar. Buralara itiraz ediyor. Aman ete dokunma. Sanatında karıştırmayı olduğu gibi ye. Nasıl yazılan olduğu gibi et. Yani haşlanması oluyor, patlıcan kebabı oluyor değil mi yani? Saymayayım şimdi. Lahmacunu oluyor. Bak hep ayrı ayrı açılım. Bu da Allah'ın bir sanatı. Açan adam da Allah'ın sanatı. Et de Allah'ın. İki sanat bir araya gelmiş. Lahmacun olmuş. Ne var bunda? Bunun ya bir mahsurlu mu bu yani? Yani bu Allah'ın muradını tahakkuk ettirmek değil mi? Fıtri olarak gönderilmiş. Sünuhat. Uzmanlar da Allah'ın sanatı. Onunla da yaratılmış. O sanattan bu sanat bir araya getirip bununla alakalı eserler yayınlansa, tezler yapılsa ne mahsuru var bunun? Ya biz Risale-i Nur'u farklı anlıyoruz. Niye korkuyoruz ki yani? Adam naylondan milyonman yapmış. Marmara Bölge Meşaretinde konuştuk bunlar. Allah hakikisini yapmış. Ne diyor hakikisinin başında duran? Acaba bu naylon limon bizim alternatifimiz olmasın? Ne yapalım? Bırakmayayım naylon limon yapsınlar. Ya naylon limon bırak yapsınlar ya. Senin kaliteni daha fazla artırır arkadaş. Kokusu yok, yenmesi yok, çaya sıkılması yok. İnsaf et ya. Bir görünümü var bu kadar işte. Sen külliyatı ne kadar izah edersen et, ne yaparsan yap. Üstadın taşıdığı, üstadın yüklediği manevi muhtevayı anlatmakta aziyet gösteririz biz. Ama onlar istifade eden insanları bırakın açılsın. Ben Allame-i Cihan'ın külliyatın namına konuşamam ki. Ne haddime ne hakkıma. O makam üstadındır. Yaşılmışken buraya girelim de. Şimdi benim konuştuğum yazılan sadeleştirme ne olursunuz külliyatın yerine geçmediği halde, geçemediği halde. Biz neyin iddiasını yapıyoruz yani? Neyin mücadelesini veriyoruz? Boşu boşuna fuzuli kelam, boşu boşuna fuzuli mesai, fuzuli zaman israf ediyoruz arkadaşlar. Ha, benim alemimde diyor ya, Beykül Ankebut gibi dinden behresi ve anlayışı, inkılab-ı siyasi vas dinden kaf eden adamın dinden korkusu, dinden anlayışı, hissesi Beytül Ankebut gibidir. Rejim değişti, din elden gidecek. Demek adamın dinde anlayışı o ki, bir sistem değişikle dinin yeryüzünden kalkacağına inanıyor. Onun dini kalkar. Allah'ın dini kalkmaz, korkmayın. O korksun. Şimdi ben Risale-i nasıl biliyorum, nasıl belsel gözüyle bakıyorum ki, 3 tane, 4 tane sadeleştirmeyene eyvah külliyat acaba yeryüzünden mi kalkacak? Kafamdaki kalkar, kafamdakine deprem olur ama buna korkmayın. O zaman ben kafamda külliyatı tekrar tanımlamam lazım. Benim düşündüğüm külliyatla bunlar arasında ne kadar fark var? Ben de bundan algıladığım külliyattan algıladığım naylon bir külliyatsa, adamın da naylon imalat yapıyorsa ben korkarım. Niye? Çok olur yani. O naylon benim naylonun önüne geçebilir arkadaşlar. Ama şunun önüne geçemez ki. Kur'an'a bu kadar tefsirler, izahlar, şerhler yapılmış. Hangisi Kur'an makamında okunuyor? Üstada 10.300 küsür tatim yaptırmışız. Ya biz hatim bak Kur'an, hatim makamında Kur'an okunur. Aşir makamında Kur'an okunur. Füyüzat makamında Kur'an okunur. İbadet makamında Kur'an okunur. Dua iltica makamında Kur'an okunur. Arkadaşlar. Allah. Kutsiyet makamında Kur'an okunur. Namazda Kur'an okunur. Ramazanlarda Kur'an okunur. Siz dünyada herhangi bir ülkede bu saydıklarım yerinde Kur'an'ın dışında mealini, tercümesini okuyan bir adam gördünüz mü? He? Yok. Hangisi onun makamına geçer? Onu hangisi onun makamına müdahale edebilir ki? Ya hadisler ayete sana yetişmek muhal. Hadisler bile Kur'an'ın yerinde okunamazken benim tercümem, benim izahım nasıl Kur'an'ın yerine geçsin? Ha, peki onu koy bir tarafa. Bu tarafta işin erbabına, kültürü ayrı ayrı olanlara, lisanları ayrı ayrı olanlara, insanların ondan sonra katmanlarına, kadınlara, çocuklara, meslek sahiplerine, filmler, CD'ler, tezler, çalışmalar bırakın yapılsın ya. Bırakın yapılsın. O Kur'an'ın büyüklüğüdür arkadaşlar. Neden endişe duyuyoruz? Al Risale-i koyun. Aynen bunu böyle değerlendirsek ne mahsuru var Osman kardeş? Problem olur mu? Biz müfessirler müfessirine izam demiyor muyuz? Müştehit imamlarına hürmetle itibar etmiyor muyuz? He? Kur'an-ı Kerim'e izah getiren kelam âlimlerine, tasavvuf insanlarına radiyallahu anh gaferahullah diye bir de adamlar açılmıyor. Bir de bizden dua alıyorlar ya. Risale-i Nur açılmıyor. Bir de dua etmemiz lazım insanlara ki yani onların alemine, gündemine kendi vasıtalarıyla Risale-i Nur'ları ne yapıyorlar? İntikal ettiriyorlar diye. Ha hıyanet ayrı. Hıyanet ne olur? Bak yapıyor bazıları. Tamamen külliyatı tahrif ediyorlar. Biliyorsunuz isim vermeyelim. O ayrı. Yani İncil'i bozanlar ayrı, İncil'e tefsir yapanlar ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'e bu kadar izah tefsir yapılan hangisi Kur'an-ı Kerim'in içine müdahale etmişler? Risale-i Nur kendini korur. Risale-i Nur'a müdahale edilmez. Üstad davasının sahibidir. Ama onun dışında insanların imdadına, insanların anlayışına belagat noktayı nazarında mutabıkı muhtehazeye ale mutabakat açısından açılım yapmanın ne mahsuru var? Yani gündemde olduğu için şöyle bir girmiş çıkmış olalım. Evet, yani şeyde kalsın hafızanızda oğlum. Evet buyur şimdi.
Bence bizde olan istibdat Asya'nın hürriyetine zulmani bir set çekmişti. Ziya-i hürriyet o muzlim perdeden geçemez idi ki gözleri açsın, kemalatı göstersin.
Şimdi bakın arkadaşlar, bakın. Yani şimdi tabii Risale-i Nur bir ufuk meselesi. Risale-i Nur'u anlamak bir kültürdür. Risale-i Nur'a hizmet etmek ayrı bir nimet ilahiyedir. Herkes Allah burada istihdam etmez. Şimdi buyuruyor ki, bizdeki istibdat Asya'nın hürriyete kavuşmasının zulmani bir perdesi olmuştu. Bizden istat kalkınca Asya ve dünya imdadına kavuşacak. Etrafta bir yığın müstebit zalim, halkını katliamdan geçiren, ejderha gibi şey devletler var. Onlardan niye bahsetmiyor da Osmanlı'dan bahsediyor? Allah bir güzelliği yerleştirecekse bedelini kendine yakınlarından ödetir. Onları imtihana tabi tutar. Onlardan önce örneğini gösterir. Hastalıkta örnek bir insan yetiştirecek. Bedeli peygamberi öğretir, ödetir. Kimdir? Eyüp Aleyhisselam'dır. Hasta olduğunu Eyüp Aleyhisselam gibi davrandı. Örneği o. Melikin atiyelerini matiyelere taşır. Kadınla imtihanda örnek Yusuf Aleyhisselam. Duada ilticada örnek Yakup Aleyhisselam. Ve Eyüp Aleyhisselam neyse. Bak uzatmayalım. Şimdi çocukluk müessesesini, evlatlık müessesesini söküp alacak Allah. Derdi, yasak getirdim artık, kimse kimsenin babası değil, oğlun hakiki evladı değil. Bedel ödetecek. Peygamberi en ağır imtihana maruz bırakıyor. Bunları hafızanızda tutun bakın. Bir kadınla konuşacak. Bir kadını kendine muhatap alacak. İfk hadisesi, Hazreti Ayşe validem ağır imtihana maruz bırakıyor. Allah dünyaya hürriyeti yerleştirecek. Hürriyet açılımını meydana getirecek. Bedel olarak Osmanlı'yı kullanacak. Bu sistem gavurların veya nahillerin üzerinde olmaz. En makul hürriyet, en doğru hürriyeti uygulayacak vicdanlı insanlar, Allah'a yakın kullar bu imtihanı, bu bedelleri ödeyecekler. Osmanlı'yı. Bak üstadımız bir taraftan diyor ki mecbur kaldığı istibdat, bir taraftan Allah istibdada darbe vuruyor. Osmanlı Selahaddin Osmaniye'yi sınır dışı ettiriyor. Zalimlerin usulünden şöyle nazarınızı çekin, kader canibine bakın. Neyi planladı da Cenab-ı Hak bu ecdadımızı bu ağır bedeller ödeterek, değil mi? Kendi evlatları tarafından, vatandaşları tarafından sınır dışı ettirdi. Bunda dünyanın bir açılımı, dünyanın menfaati söz konusu ise Cenab-ı Hak en sevdiklerini burada ne yapar? İmtihana tabi tutar. Yani böyle bir soru gelir mi de aklınıza bilmiyorum yani.
Evet.
Buyurun.
İşte bu seddin tahribiyle fikri hürriyet Çin'e kadar yayıldı.
Gördün.
Ve yayılacaktır.
Yani Osmanlı dayanamadı. Şefkatle, adaletle ülkesini idare eden Osmanlı hürriyet hareketlerine dayanamadı. Nerede bu zalimler? Rusya'sı, şunu bunu. Yani sefaeten zulmedenler, rejim olarak zulmedenler, fikir olarak zulmedenler, küfür olarak zulmedenler nereden dayanacak? Osmanlı'yı patlatan hürriyet, bir avuç su, bir demir gülle içinde, niyet ise incimat, burudetin zamanı, metin demir çalışıyor, onu yalan çıkarmaz. Değil mi? Ne yapar? Bak demiri parçalıyor. Demir, ne suçu var? He? Suyun tabiatı demiri parçalattırıyor. Bu bir örnektir. Osmanlı ilkeler insanları idare ediyor. Ama bir hürriyet hareketini yani dünyaya yayacaksa, değil mi? En sağlıklı, o zamanın şartlarında en sağlam, vatandaşın en güzel davrananı örnek gösterip bedel ondan ödetiyor. Diğerlerine mesaj veriyor. Bak Osmanlı bu imtihana maruz kaldı, dayanamadı. Siz dikkat edin ha. Sakın direnmeyin. Bak şimdi Suriye'yi görüyorsunuz. Bu adam dönse Osmanlı'ya baksa, kendisi Abdülhamid Han'dan ne kadar noksan olduğunu gör, zalimin tek. Demez mi ya Veli Sultan, masum padişah, koca Osmanlı İmparatorluğu, bizleri idare eden imparatorluk terk etmişler kendi iradeleriyle. Çünkü onlar bak savaşmıyor, onlar mücadele vermiyor. Neden? Allah'ın muradını anlıyor Osmanlı sultanları. Biz bu ateşin önünde duramayız. Allah sistemleri değiştiriyor. Bize düşen ülkeyi yaktırmadan en güzel şekilde, faydalı bir şekilde çekilmektir. Onu yapıyorlar. Bu adam köyü bırakmıyor ya. Köyü yaktırıyor ya. Adam devleti terk etmiş gelmiş.
İşte bu seddin tahribiyle fikri hürriyet Çin'e kadar yayıldı ve yayılacaktır.
Yayılacaktır. Bak o zaman bu müjdeyi veriyor. Daha Çarlık Rusyası var. Daha saltanatla idare edilen, krallıkla idare edilen yerler bunlar. Bak Osmanlı diyor bu işin tohumunu attı diyor. Öyle bir attı ki bakan insanlara da bir eğitim unsuru. Yani bir ibret levhası olarak attı. Evet.
Fakat Çin ifrat edip komünist oldu.
Demek ki hürriyetin de her şeyin israfı olduğu gibi hürriyetin de israfı varmış. Yani her şeyde hür komünizme götürür adamı. İnan, ya inan sen ne olur ne. Hürsün abi. Sen bilirsin. Şart değil. Olmuyor işte. Nasıl hürsün hürriyet düşüncede? İstediğine tapamaz ki bir adam. O zaman onda da insanı tahdit etmedin mi ne olur? Komünizme gider. Ağaç şimdi huday nabit büyüyor. Ya hürdür dokunmayan ağaca. Bu ağaca ne meyvesi yenir, ne istifade edilir, haşerat üstünde üşüşür, neslinde tüketir abi. Terbiye edilen ağaçtan netice alınır. Anlatabildim mi? Terbiye edilen. Şimdi patlıcan huday nabit çıkmış. Abi ele dokunma hürriyetine, öylece ye patlıcanı. Patlıcan meyve değil ki soyup yesin adam ya. Allah Allah. Meyve tamam da hani üslubu müzeyyen diyor. Üslubu mücerret, üslubu âli vardır. Bak sadeleşme de bunlar da gider. Çok uzun da girmedik oraya. Esas bir dersi bunun için yapmak lazım. Yani sadeleşmede neler kaybederiz? Onun için mücadele etmenin anlamı yok yani. Şimdi Cenab-ı Hak bak nimetlerde de öyle. Bazı nimetler çok âli yaratılmıştır. Bal. Şimdi bal, bak şimdi balın özelliğine bakın. Dokundurtmaz Allah bala. Balı öyle yiyeceksin. Öyle değil mi? Şimdi bir de meyvelere bak, müzeyyen nimetler. Karpuza bak, çileğe bak, kiraza bak. Bunları da öyle. Anlatabildim mi? Bir de nasıl yaratmış Cenab-ı Hak? Mücerret, üslubu mücerret dediği, yani ondan muamele yapmak lazım. Patlıcan öyledir, kabak öyledir. Patatesi nasıl yesin şimdi adam soyup yani? O da fıtri. Fıtri ama kardeşim patlıcan soyup yani değil mi? Bazı nimetler, bazı burhanlar hava, bazıları su, bazıları nur gibidir diyor değil mi? Bak gıdalar da öyle. Allah Allah. Bal öyle iç, şifadır. Süt öyle iç, şifadır. Meyveyi soy ya abi meyveyi. Yani portakal öyle, kabı öyle yenmez ya. Ona bir muamele yap. Diğeri dokundurtmuyor. Dokunursa zarar veriyor. Bak. Şimdi o da öyle. Şimdi ıspanağı nasıl yiyecek şimdi vatandaş? Hadi bakın. Orada da muamele et. Yani onu ıspanağı bir yumurtayla bir şey yap yani. Allah Allah. Et. Eti de bak kalitede, kalite eti işle bir şeyler yap etten diyor. Patlıcanı kebap yap. Kabağı da böyle dolma yap. İşte Risale-i Nur da bu anlamda. Şimdi Kader Risalesi nasıl düz okuyup gideceksin sen? Vafizat için Kader Risalesi okunmaz ki abi. Mantık kaideleri var orada. Bir yığın şey var yani. Tefeül edip Kader Risalesi de okunmaz. Bakayım abi şansına ne çıkacak? Gıdalarda tefeül edip yiyor muyuz arkadaş? Hele buzlar ve elime atın bakayım ne çıkacak? Ya Allah bismillah. Ha, ehli olur. İki tip el olur. Bir evliye olur, elini atar, istediğini seçer. Bir de buzdolabı nerede ne olduğunu bilir, bak o da olur. Bende o da yok. Bakayım abi, yani şansına ne çıkacak? Gözünü kapatmış. Onun için üstad, büyük insanlık Kur'an'dan tefeülü yasaklamışlar diyor da, yasak. Taklitçilik olmuyor yani. İşte şeyde, İslami ilimler de böyledir. Risale-i Nur'un hakikatleri de böyledir. Şimdi münazaratı sen füzatçı nasıl okuyacaksın? Münazarat diyelim ki et gibi bak. Veya diyelim işte şey gibi gel. Sebze nevinden bir şey gibi. Sen buna tarihi bilmeden, maziyi bilmeden, üstadının kastettiği manaları Risale-i Nur'un diğer kısımlarından birleştirmeden böyle okudun mu adam çok yanlış şeyler de anlar burada. Evet.
Tabii şurada. Mesela bunun yazıldığı dönemlerde Çin'in komünizmin olduğunu söylüyor. O zaman
komünist olduğunu söylemiyor. Evet. Çin ileri gitti diyor. Komünist oldu, olacak demeye getiriyor. Tabii.
Yani o zamanlarda mesela komünizmin çıkış yılları veya şey baktığımız zaman Rusya'nın 1917.
Tabii.
Çin daha sonraki.
Daha sonra işte orada yani ne kadar emin olduğunu anla. Yani oldu demesi olacak demektir yani. Yoksa tabii daha Çin komünist olmamış. Rusya'da da komünizm yok. Üstadın ufkuna baksın.
Evet. Sonradan tasihlerde bir eklem falan
yok. Yok, yok. Evet.
Evet.
Alemdeki terazinin
buradaki üstadın geleceğe ne kadar hakim olur?
Tabii elbet. Bak yani, şimdi arkadaşlar evet. Şimdi Risale-i Nur'u biliyorsunuz bak. Üst bak buna cevap verirdim de vakit alıyor şimdi. Üstad ne diyor? Bir şey mümkünattan ise. Bir. İki, faili de muktedir ise. Üç, o şeyin de gayet muktezisi var ise. Oldu mu? O şeye mümkün değil.
Baki.
Aha, bitti. Değil mi? Hürriyet, Allah hürriyet sistemlerini çalıştırıyor. Fail muktedir. Toplumun buna, insanlığın buna ihtiyacı var. İktizalar da yerine gelmiş. O olacak değil, olmuştur o. Bak nereden delil geliyor, görüyor musun şimdi? Evet.
Alemdeki terazinin hürriyet gözü ağır geldiğinden,
ağır geldiğinden
birdenbire terazinin öteki gözünde olan vahşet ve istibdadı kaldırdı.
Bak daha nerede kaldırdı? Daha Bismillah, Osmanlı daha yeni bocalamadım. Hürriyete geçme mücadele. Osmanlı kabullenemiyor. Üstad gitmiş hürriyeti anlatıyor orada.
1911.
Gariban zavallı insanlara sahip çıkın buna diyor. Bir de hendek kazarken hani bu sizin, İran sizin olacak, Mısır sizin olacak diyor ya. Bir de dünya hakkında hürriyetin dünya kazanımlarından bahsediyor. Yani bırak Osmanlı'yı diyor, senin başit başına veya diyelim ekradın hürriyetin neticesinde kazanacaklarına. Ya dünyanın buna ihtiyacı var. Murad-ı İlahi bunu icap ettiriyor. Dünya bu sisteme girecek. Girince de hürriyet kefesi ağır gelecek. Hürriyet kefesi ağır gelince istibdadın neticesi olan ahlaksızlık, sefahet, sefalet, cehalet hep bunlar istibdadın neticesidir. Bu milletlerin bu hale gelmesinin tek sebebi istibdattır. Ahlaken, fikren, medeniyeten, bakın dinen, gelişmemenin altında tek yapan yatan gerçek tahakkümdür. Tahakküm insanları bu hale getirmiştir. Kalktı mı bu perde, insanlar Allah'ın verdiği ilhamla veya gösterdiği yolla doğruyu bulurlar. Yeter ki baskı olmasın. O baskı mahsur meydana getiriyor. Evet.
Gitgide kalkacak.
Kalkacak, evet.
Eğer siz Sayfe-i Efkar'ı okusanız...
Sayfe-i Efkar'ı hadiseleri değil. Şimdi dikkat et. Hadiselerden mesajı alsanız, fikir okuma gayrı, adam okuma gayrı, hadise okuma gayrı. Hadiseyi herkes okur. Deprem oldu, Van yıkıldı. Değil mi? Okuyorlar bak. Güzel. Herkes o anlamda haberler maberler. Vatandaş da Vanlı'da anlatıyor. Uzatmış bir şey. Ondan sonra mikrofonu bir gazeteci. Depremi izah eder misiniz? Valla diyor, Van Allah'ın şehridir. Deprem donumdur. Bekliyoruz diyor adam. İlginç bir açıklama diyor adam da. O da deprem anlatıyor. Vanlı adam. Gazeteci de garip bir adam. İlginç diyor. O da kendi çapında üstad diyor ya, mutlaka bir düğmeyle çıkar. Hakikatler çıplak çıkmaz diyor. Adam depremden anlayışı o. Deprem profesör değil ki mübarsen. Vatandaşa soruyorsun. Ama niye Van'a bu depremi verdi Allah? Bak burayı kimse okumuyor. İşte fikirler okumak budur. Perdenin arkasına geç. Allah Allah. Herkesin gördüğü gibi bakma. Sen nur talebesisin. Osmanlı'nın hürriyete mağlup olmasına ya o saltanat gidiyor, yıkılıyor diye bakmayın diyor üstad. Bu bir murattır. Allah dünyaya bir mesaj verecektir. Allah insanlığa hürriyeti nasip edecektir. Bedel ödetiyor Osmanlı'ya. Bunu kim okuyabilir arkadaşlar? Ki bütün meselelere bu açıdan baksak, olaylara bu gözle baksak, bu maskeyle baksak ne olur? Yani arkadaşlar çok güzel şeyler olur. Ama kimse buna bakmaya şey etmiyor yani, itibar etmiyor. Herkes kendi canibinden, menfaatından, çıkarından, ne kazanımından bakıyor. Toplumun faydasına, toplumun hayrına, insanlığın geleceği adına bakanlar ise yazıyı farklı okuyorlar. Aynı cümle diyor üstad, aynı ifade. Birinin ilmini, öbürünün cehlini gösterir. Evet, buyur.
Okusanız, evet. Tariki siyaseti görseniz, hutebayı umumi olan, doğru konuşan ceraidi dinleseniz anlayacaksınız ki Arabistan, Hindistan, Cava, Mısır, Kafkas, Afrika ve emsallerinde o derece fikri hürriyetin galeyanıyla alemi İslam'ın efkarında öyle bir tahavvül-i azim ve inkılab-ı acib ve terakki fikri ve teyakkuzu tam intaz etmiştir ki bahasına 100 sene verseydik yine ucuzdu.
Ya ne diyor arkadaşlar ya? Korkmayın bu yıkılmalardan, devrilmelerden diyor. Allah yıkıp ve deviriyor. Allah da zulmetmez. Bir yeri yıkmak bir şeyi ortaya kaldırmak amacına yöneliktir. Bak İstanbul kaç defa değişti. Yıkımlar oluyor değil mi İstanbul'da? Oluyor. Hükümetin aldığı kararla ciddi yıkımlar. Nedir bu yıkım? Adam evi gidiyor, barkı gidiyor, bahçesi gidiyor. Aa, yerine gökdelenler çıkacak, daha iyisi olacak ya. Niye üzülüyorsun? O anlam arkadaşlar. Şimdi bir bahçe çöker yerine gökdelen çıkarsa, devlet çökse yerine ne çıkmaz? Devlet yıkıyor Allah da, hükümetleri yıkıyor. Ya baba gidiyor yerine evlat geçiyor, iyi de evlat daha ileriye götürüyor. Yani Fatih'in torunu yerine geçmiş, kötü mü olmuş? İyi de Fatih kalsaydı o kadar yapacağı. Ama Yavuz geldi bak İslam aleminde toparladı. İhtiyaç var ona. E demek ki birinin gidip yerine öbürünün gelmesi Allah'ın bir kanunudur. İşi daha iyi götürmenin sistemidir. Çünkü o insanlar o zamanın insanları. O kadar iş yapabilmişler. Yeni insanlar o zamanın insanların yaptıklarını ayaklarına basarak daha ileri projeleri ortaya koyacaklardır. Bu şahsi bazda da böyledir. Genel olarak global bazda, makro düzeyde de aynıdır yani. Evet.
Bu bahasına 100 sene verseydik yine ucuzdu. Hakikaten 100
sene. 100 sene işte. Evet tabii. 100 sene sonra bekleyin diyor. Yani üstadın ifadeleri bizim gibi. Abi 3 aşağı 5 yukarı gibi değil yani. 100 ise 100'dür yani. Ama işte örfte nedir örfte? Demek ki üstad tahmini bir rakam attı ortaya. Haşa. Şimdi atıyorum tabiri çıkmış ya, ne atıyorsun sen? Üstad öyle, öyle değil yani, haşa üstadınki. Yani onlar hep tespitli şeylerdi. Bak,
ondan medeniyetten sayıyorum.
Sizin diyor, 1000 asır evvelki ecdadınızı, ondan sonra 2 asır sonraki evlatlarınızı değil mi? Niye sonra 2 de öne 1000 diyor? 200 sene sonra bitiyor iş. O gelecek kaliteli nesil 200 sene sonra çıkacak. Ey miras yedi yaramaz babalar diyecekler. Ondan sonra kıyamet var. Bak tabirler üstad çok makul kullanıyor. 200 mü 300 mü diyor. 1000 yıl evvelki 300 sene sonraki 300 mü diyor. 300'den 300 bak. 1300, üstadın 1600. Gelişinde 300 sonra hesap et. İşte bitiyor.
1500 küsür.
Yani orada bir kasıt var yani. 300 rakamı tespitli. Tabi üstada hangi gözle bakarsak o değişir. Küçük baktın mı olay küçül, büyük baktın mı büyük bakış açısı. Üstada Necip Fazıl gibi ondan 3 aşağı 5 yukarı bir zat gözüyle bakanlar o kadar istifade ederler. Necip Fazıl'ın sözünü nazara veriyorlar. Kinin davacısı olan bir nesil yetiştireceğiz diye. Ve bunu başbakan konuşuyor. Öbürü de diyor ki muvazenesiz, dengeyi bozmuş, tedaviye ihtiyacı var diyor. Kin nazara verilir mi? Öfke nazara verilir mi? Üstadın hayatı boyunca müdahale, muhalefet ettiği bir şeyi gündeme taşıyor. Niye? Necip Fazıl ne kadar büyük görüyorlar. Şimdi üstada bakışlar da öyle böyleyse istifade mahrumiyet getirir. Evet.
Abi o 300 senesinden sonraki ifadesini
1300'den sonra. Tabii 1300. O 1300. Bu 300 1300'den sonraki.
O
tabii. Sizin 1000 seneki ve evvelki ecdadınızı 2 asır sonra diyor canım. Ne 3 asır? 2 asır sonraki evlatlarınızı diyor. Bu gürültühane olan meclise toplasam demeyecekler mi? Yani onlar size ey biraz şey tembel pederler. Yani bize böyle bir şey mi bıraktın, netice bıraktınız, sermaye bıraktınız?
Kim bıraktınız?
Tabii. Bak 2 asır sonra diyeyim mi? 2 asır. Ben doğru düşünmüşüm. 2 asır sonraki evlatlarınız. O 1300'deki Hicri 1300'den sonra.
Orada 300 seneden sonraki gelen...
O 1300 işte. O değil Hicri 1300. Üstad 1300'ün şeyi ya. Evet. Üstadın hizmetinin neticesinde meydana gelecek neslin üstad şeyini yapıyor, metini veriyor. Evet.
Zira hürriyet milliyeti gösterdi. Milliyet sadefinde olan İslamiyet'in cevher-i nuranisi tecelliye başladı.
Tabii, milliyeti gösterdi. Milliyet, herkes kendi çapında millet olarak ayakta kalkmanın mücadelesini verdi. Ha, millet olarak ayağa kalktık. Ayrı ayrı ihtilaflı milletlerin ne faydası olacak? Hepimizi bir araya getiren bir pota, hepimizi bir araya getiren bir sistem. Amerika bunu, Amerika Birleşik Devletleri demiş, Avrupa Avrupa Birliği diyor. Ondan sonra sosyal cumhuriyetle bir türlü diyor. Anlatabildim mi? Siz de bunu İslamiyet potasında bir araya getirin. Onlardan daha güçlü bir sistem ortaya koyabilirsiniz. Şimdi ayrı ayrı insanlar olmasa o insanlardan meydana gelen topluluğun ne faydası olacak? Herkes ayrı ayrı kendine çalışacak ki. Bak ülkemizde de böyle. Şirketlerin büyümesi, devletin büyümesi değil midir? Her şirket, her firma kendisini büyütmüyor mu? Devlet bundan ön ayağı olmuyor mu? Açılım meydana getirmiyor mu? Ama kendine çalışıyor adam. Olsun. Kendine çalışıyor. Farkına mı? Ülke de büyüyor. Kendine çalışanlar, hürriyet hareketiyle bırakın, siz baskı uygulamayın. Bir araya gelmeyi bilir onlar. Güçlerini toplarlar. Avrupa'yı asırlarca kan dökmüş. Hollanda'sı, İngiltere'si, Fransa'sı. Mahvetmiş birbirlerini, katliamdan geçirmiş. Onlar bir araya gelmeyi beceriyor da bize ne oluyor? Biz de bir araya gelmeyi biliriz ama baskılar bizi sıkıntıya sokuyor. Şimdi hürriyetlerin gelişimi milliyetleri geliştirecek. Türk kendi milliyetini, Kürt kendi milliyetini düşünsün, bunun bir mahsuru yok. Adam kendi ticaretini düşünüyor, mahsur olmuyor da niye milliyetini düşünce mahsur olsun? Bir vatandaş kendi zenginliğini, çevresini düşünüyor da onların bir araya gel, onları bir araya getiren vatandaşların topluluğu, devletler güçlü oluyor da milliyetlerin güçlenmesiyle bir araya gelen devletler niçin güçlü olmasın? Niye biz sakat yollara girdik asırlarca? Bu bir hak, bu bir hukuk. Lisanını konuşacaklar, güçlenecekler. Ayrı ayrı sancakları da olacaklar, bir mahsuru yok. Biz boşu boşuna bu sıkıntıyı gündeme tuttuk, gündemde tuttuk. Yani ülkeyi gerdik. Arkadaşlar, firmaların filamaları yok mu? Sufanın bak. Osman odasında var Osman kardeşin. Türk bayrağı bir tarafta. Sufana var. Ne var? Ne mahsuru var? Allah Allah. Ne mahsuru var yani? Lazca konuşuyor. Bir Laz insan diyelim kendi iş yerinde Lazları çalıştırabilir. Üstad içtimai hayatın dahili ihtiyacından ileri gelir diyor. Huyurusunu bildiği insana çalışmak daha iyidir. Fransız'a bunu düşün, İngiliz'e bunu düşünürüz de niçin diğer unsurlara bunu düşünmüyoruz? Üstadın fikri nereye, bizim düşüncelerimiz nereye ya? Biz işte istibdatla sıka sıka problem haline getirdik meseleyi. O da yer bulmak için mücadele etti. Suyu sıkıştır. Sıkıştırın suyu bir şeyin içinde. Patlatır bir şeyi ya. Oturacak da Allah yaratmış onu. Allah. Anlaşıldı değil mi?
Evet.
Yani milletlerin de ayrı ayrı olması bir nimettir. Ayrı ayrı gelişmesi bir nimettir. Siz hürriyet hareket ettikten sonra ayrı ayrı gelişen milletler bir araya gelip bir potada mutlaka buluşurlar. Ticaretlerini birleştiren, coğrafyalarını birleştiren, ya kız alıp kız verenler niçin yani bir sistemde ortak paydada buluşmasınlar Hacı abi? Ne var bunda ya? Evet buyurun.
İslamiyet'in ihtizasını ihbar etti ki her bir Müslim cüz-ü fert gibi başıboş değildir.
Değildir. Bak bir de bu var. Çünkü öyle bir dinin mensubusunuz ki merak etmeyin. Milliyetler ayağa kalktıkça din gelişir.
Hmm.
Her bir millet kendi başına dünyada yaşayamaz. Bunlar bir ortak paydada buluşma mecburiyetindedir. Ortak paydaya bak diye insanlar menfaat açısından, ticaret açısından, devlet açısından kanun olarak bulmuşlar. Sizde İslamiyet denen bir yapışkan var, bir zamk var. Ondan iki İslamiyet'in yanında çok zayıf ve gariban kalır. Sizde böyle bir nimet var. Çünkü İslamiyet sizi ortak paydada buluşturan bir dindir. Bak namazınız, ibadetiniz, orucunuz, Allah'ınız bir, kıbleniz bir. Sayıyor Üstad bunları. Dininiz bir, peygamberiniz bir. Bu birlikler onların bir araya gelme sistemlerinde yok. Menfaatlerini bir araya getirip güçlenen, kuvvetlenen insanların olduğu zamanda hakikatlerini bir araya getirerek güçlenmenin niçin aleyhinde bulunuyorsunuz? Niçin bu dini burada kullanmıyorsunuz? Evet.
Belki her biri mürekkebat-ı mütedahile-i mütesaideden bir cüzdür.
Cüzdür. Yani diyelim ki bir daire iç içe girmiş daireler. Birbirine kuvvet veren bir sistemler gibi. Evet birinin gücü diğerinin menfaatinadır yani. Anlatabildim mi? kuvvetlenmiş. Kubbedeki taşlar gibi. Hepsinin birbirine ihtiyacı var. Her taş güçlü olacak ki kubbe ayakta dursun. Evet.
Sair eczalar ile cazibe-i umumiye-i İslamiye noktasında birbiriyle sıla-i rahimleri vardır.
Tabi göz, kulak, ağız, burun ayrı ayrı çalıyor. Biri Kürt, biri Türk, biri Laz, biri Çerkez. Düşünün. İşler ayrı, yerler ayrı, özellikler ayrı. Anlatabiliyor muyum? Şimdi peki ya ben kendi başıma yaşayayım. Tamam burun sen kendi başına yaşay. Göz yok, kulak yok, ağız yok. Bu ne yapacaksın şey şimdi? Kokladın nereye göndereceksin? Olmuyor ki. Allah işte ticaret de böyle. İmal etmeyi nereye götürüp satın? Çin olmasaydı ne yapacaktık şimdi biz? Ya ticaret erbabı abiler orada. Ya Çin komünist ya. İhtiyacımız var mı yok mu Çin abi? Var. Ha buyur işte. Allah Allah. Herkes kendi işini yapacak. Herkes kendi bayrağını dalgalandırsın. Ama unutmayınız ki İslamiyet işin içine girdikçe bir ruha ihtiyaç. Ruh çıktı mı bunlar hiçbiri bir işe yaramaz abi. Çekin ruhu vücuttan. İşiten kulluk, kulak, gören göz, koklayan burnun bir kıymetle değeri kalmaz. Bunu akıllı adamlar bilir. Bunu muhakeme mukayese ederler. Peki muhakeme etmeme sizin baskınızdan kaynaklanıyor. Siz ruhun yerine başka bir şey yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Yerleştiren de kulağı itiyor, gözü itiyor. Bunu ben bir tek diyor ağızdan çalışacağım diyor. Yapma bak bizde lazımız. Yok. Ya ağza benzeyeceksiniz ve benim size ihtiyacım yok. Allah yaratmış. Irklar lisanları bir delil olarak, ayet olarak yarattım diyor. Lisanlar da bir ayet, ırklar da bir ayettir diyor. Benim ayetimdir diyor Cenab-ı Hak. Sen yarattığa nasıl muhalefet ediyorsun? Şimdi bunu idareciler mecliste konuşsalar ne diyebilir? Arkadaşlar, insanlar birbirlerine ne diyebilirler yani? Ama işin böyle keyfiyeti, boyutu nazara verilmiyor yani. İşte bu bir uzman, bu uzmanlık alanı. Bunu ehline, erbabına bir kere bir beyin fırtınası yaptıracaklar. Evet.
Şu ihbar bir kavi ümit verir ki noktayı istinat, noktayı istimdat gayet kavi ve metindir.
Tabii. Evet.
Şu ümit yeisle öldürülen kuvve-i maneviyemizi ihya etti.
Tabii. Yani İslamiyet işin içine girdi mi? Nasıl vücuda ruh can veriyor, hayat veriyor, kan veriyor, sistemleri çalıştırıyorsa anlatabildim mi? Eğer İslamiyet'i siz ortak paydada bir nimet olarak telakki etseniz Kürdünü, Türkünü, Lazını, Çerkezini istediği kadar büyüsün, istediği kadar gelişsin, istediği kadar yapılansın, hiç girmeyin oralara. Bu İslamiyet ancak bunlar birbirlerini istifade ettirir. İslamiyet onun hakiki gelişmelerini, hürriyetlerini temin eder. İşte dikkati çekiyor buralara yani. Evet. Osmanlı bunu göstermiş ya. Irkların sadece Kürdistan, Lazistan, Çerkezistan, Ermenistan yok mu arkadaşlar? He? Öyle. Ama Osmanlı'ya bağlı. Amerika işte ayrı ayrı eyaletler. Ne oluyor Amerika? Ne sıkıntısı var? Ya Amerika'ya kadar aklımız yok mu bizim ya? Ecdadımız bunları uygulamış ya. Ya şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'nin bayrağı yok mu?
Var.
Taraftarları yok mu? Türbinler ayrı değil mi? Yani şey statlar ayrı da. Hatta bazen o kadar da mücadele ederler. O mücadele bile o hareketi şeyi yani kavga müsabakayı değil. Müsabaka şeyi doğuruyor. Hakikatin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Kaç tane bak flamalı şeyler var. Spor kulüpleri var. Hepsinde bayrağı var. Bazen bunlar bu milletten olduğunu da unutuyorlar. Fenerbahçe o kadar şey oluyorlar ki hem hal ve diyelim
fanatik
oluyorlar ki Allah Allah hangi köyde yaşadığını unutuyor. Fenersiz yaşayamıyor. Galatasaray yaşayamıyor. Ya olsun yaşasın onun sen yükselmen işte. Allah Allah. Ya bir uzun hastalanması işinize yarar mı ya? Sol. Bak bu sol da. Bu da sağ. Bak Kur'an bununla değil bununla tutuluyor. Yemek bununla yeniyor değil mi? Şimdi bak bu ikinci derecede görevli gibi düşünün. Gene de ihtiyaç var mı yok mu acaba? Yaratmış Allah ya. Ne demek istediğimi anlıyorsun. Solcuya da ihtiyacımız var. Tabii. Ya şeytana ihtiyaç var mı yok mu? Ne var bunun anlamayacak? Şeytana ihtiyacın da onun ekibine ihtiyacı olmasın mı? Allah Allah. Olmasa bile koy bir solcu şuraya koy bakalım sen burada dur. Niye lazımsın bana demen lazım ya. Çünkü onlar kalktı mı sistem bozulur. Bak bunun gayet güzel örneği var. Bak Mekke-i Mükerreme'de sağ sol anlıyorsunuz. Fikri açıdan bakalım biz. Yani imani bazda baktık mı inananlar inanmayanlar. Şimdi bak Mekke'de var değil mi? Hep yan yana. Komşular yan yanalar. Ve peygamberler orada çıkarıyor. Ve Mekke'deki Müslüman kadar sağlam Müslüman daha bir yerde yok. Medine'li Müslümanın Mekke Müslümanı sağlamdır. Nifak bir tane yok Mekke'de. Nifak yok. Niye? Ben yalandan bile abi Müslümanım dersem işim bitiyor çünkü. Bunu yalanı bile cesaret ister yani. O kadar sağlam insan yetiştirmiş Mekke'de. Neden? Düşman güçlü. Şimdi ne yaptı sahabeler? Ya düşmanı azaltalım. Tamam azalt. Yani hizmet et. Ama küfrü kaldıramazsın. Küfrü yok edemezsin. Zulmü yok edebilirsin. Küfre Allah müsaade etmiştir kıyamete kadar. Onun hikmeti var. Allah'ın müsaade ettiğini ortadan kaldırmaya kalkma. Niye? Kendinden çatışırsın. Bak orada küfürle mücadele ederken güçlü Müslüman yetişti. Peki ne oldu? Dayanamadılar Medine-i Münevvere'ye göçtüler. Küfür zayıfladı, inceldi. Değil mi? Böyle sallantı haline geldi. Tamam ama Allah'ın kanunu değişmedi. İmtihan devam edecek. Nifakı çıkarttı Allah orada. Siz misin küfre razı olmayan? Münafıklık hadi bakalım. Küfürden daha eşit. İçimizden çıkar Allah, içimizden. Sana hasmı kaldır. Kanuna muhalefet et. İhtilaf içinde o daha tehlikeli onlar. Onun için onların da yaşam hakkı var. Azaldı mı neslini çoğaltacaksın. Aman abi içimden çıkar için Cenab-ı Hak sen. Tabii tabii. Ya. Tabii bunlar ince meseleler. Hayat bize ait değildir. İşte en hayvanlardan örneği. Yılanları telef edin. Köstebeklerden geçemiyorsunuz. Aynı ne farkı var ki? Buyur kardeş. Onur. Onur değil mi? Evet. Buyurun.
Evet. Herhalde zihinler benim yerleşmedi de zihnim.
Buyur.
Yani mesela bir kısmı imtihana medar, bir kısmı imtihana medar değil yani.
Neyin?
Yani biraz önce ifade ettiniz ya, evet yani ilanlardan bahsediyorsun ama imtihana medar değil onlar yani.
Allah. Cenab-ı Hak onlar kanun da öyle. Aynı işin. Bak Cenab-ı Hak ben küfrü devam ettiririm diyor. Bak yukarıdan
yani
bağla.
Bizim mücadelemizi şey yapmıyor yani, ortadan kaldırmıyor.
Biz küfürle
yani
mücadele edemeyiz. Biz zulümle mücadele edeceğiz. Küfürle tebligat yapabiliriz. Bak dikkat et bunlar ayrı ayrı şeyler.
Tamam işte onu diyorum yani.
Yani biz,
ben imanın cereyanındayım.
Biz adama gel kardeşim sen var, niçin inanmıyorsun? Bak karışmam ha diyemezsin adama.
Tam tebliğ vazifeni yapacaksın.
Ona tebliğ o kadar. Onu gerisine karışma ama zalime ceza veriyorsun, hapse atıyorsun. Küfür için korunmuş bir mahkeme var mı? Küfür için bir savcı hakim icap ediyor mu? Tamam. Hepsi zulüm içindir. Çünkü küfür tebliğ ile ilgilidir. Akla kapı açıp ihtiyar elden almamaktır. Ama zulümde ihtiyar da elden alıyorsun. Adam hapse atıyorsun. Çok ayrı şeyler bunlar Osman kardeş.
Yani muhafaza ederim dediniz de ben oysa Peygamber Efendimiz'e mesela diyelim Mekke'de kurulan panayırlarda.
Ya muhafaza edelim tabii işte anlıyoruz. Orada bir şey yapıyoruz biz yani. Nüktesi için evet.
Nasıl muhafaza?
Yani kanuna muhalefet etmeyelim. Evet. Hepsini ortadan kaldırmak için mücadele edemeyiz. Tebligat yaparız. Allah kafi miktarını gene durdurur.
Hayır o Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle.
Çünkü niye? Edemeyiz. İhtiyaç var.
Yani Allah ne lazımsa yaratmış.
Bak affedersiniz bağırsaklarınızda neler var arkadaşlar? Namazda oluyor. Hepsini temizlemeye kalk insan yaşayamaz ya.
Yani o dengeyi muhafaza etmek gerekiyor.
Tabii. Kafirler necistir. E bunlar da necis. Namaza fayda zarar olmaz. Onların da dinini yaymana zararı yok, faydası var.
Tabii.
Niye? Biz o zaman şeye düşeriz. Rehavete, umursamazlığa, vurdum duymazlığa. Bak arkadaşlar bunlar hikmetli şeyler.
Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela o panayırda bir çadıra giriyor, tebliğ ediyor, dinlemiyorlar.
Ya tebliğ ediyor.
Dinlemiyor. Üç. Tamam. Cenab-ı Hak yine gideceksin diyor.
Tamam işte o onun
yani
vazifesi.
Biz onu yapacağız
tabii,
yani.
Tabii elbet. Zaten
o... Ya Rabbi üç tanesi tam da şu iki tanesi kalsın. Muhafaza edelim. Şimdi,
tabii siz kültürünüzden bunu anlayacağınızı düşünüyoruz yani. Böyle anlaşılıyorsam ben mevzuda hiç girmem. Yani böyle anlaşılıyorsam hiç girmem bu konulara oldu mu? Evet. Buyurun.
Evet. Şu ümit yeisle öldürülen kuvve-i maneviyemizi ihya etti.
Ha, Türkiye'ye gel şimdi. Bak Türkiye'de şimdi. Türkiye'de Allah böyle bir sistem nasip etmiş. Türkiye'nin her tip adama ihtiyacı var. Onların temsilcileri var. Sen şimdi herkes benim olsun deyip onları yok etmeye kalksan, bak yok etmek ayrı, doğruyu anlatmak ayrı. Bak ne kadar doğruyu anlatırsan anlat. Bak peygamberi Allah vazifelendirmiş. Bıraksın peygamberleri vazifelendirmiş. Gene ekseriyet onların. Sistem. İnsanlığın humusu ne diyeyim, beşte biri. Dünyanın da
yarısı.
Bak ondan öte gitmiyorsun. İnsanların da beşte birine hükmedebiliyorsun. Demek onların çoğunluğunda da fayda var. Bak buralara girmek istemiyoruz. Allah insanların beşte birini dine soktuğu gibi yarısını sokmayı istemez miydi?
İster.
Niye orada hikmetli bir hareket var? Kaderden mesaj alalım biz. Nasıl başlamış öyle gidiyor. Sen kendini dahi parçalasan bu nispeti geçiremezsin. Peygamberi nasip olsa sana nasip olmaz. Çünkü her şeye ihtiyaç var. Her zaman kalite azdır. Her zaman lider azdır. Her zaman yetenekler sayılıdır. Her zaman insanlar hayvanlardan azdır. Her zaman insanların iman edenleri etmeyenlerden azdır. İman eden şuurlular diğerlerinden azdır. Ehl-i hakikat onlardan azdır. Peygamber'e dahi bu tasnifat böyledir. Bunda Allah'ın muradı vardır çünkü. Tabii. Onun için sen vazifeni yap, vazifene karışma diyor. Oldu mu? Benim bir saham var, girme oraya diyor yani. Şeytanı yaratmış, tahribatı vermiş eline. Her zaman tahribat tamirden kolaydır ve çoktur. Sen az grupta çalışıyorsun, geçemezsin onu. Allah şeytanı kaldırır, melek yapar, biz ona bir şey demeyiz. Siz öyle bir mahlukata ihtiyaç yok yani. Evet, buyur.
Türkiye için düşünsek yani mesela bir 15-20 yıl öncesinde sağ bir partinin başa geçip karşısında muhalefet olmadan başta olduğunu düşünsek nasıl?
Olmaz işte, olmuyor işte, onu konuşuyoruz yani. Muhalefet Allah'ın kanunudur. Muhalefet bak insanda nefis değil mi? Dünyada artılar eksiler, iyiler kötüler, güzeller çirkinler, hastalıklar, şifalar. İmanlar, küfürler, ölümler, hayatlar. Bak hep muhalefet. Bak dikkat edin. Geceyle gündüz, kış ve yaz, met ve cezir, haf ve reca. Muhalefet sadece mecliste yok ki. Her yerde muhalefet var. Çünkü onlarla bunlar kemal erecektir. Onları çektiğin ananın bu iş biter. Tebligat durur, hizmet durur. Allah'ın muradı tahakkuk etmez. Anlatabildim Davut Hoca. Dolayısıyla yani olmasa bile bir muhalefet oluşturmak lazım. Allah huzur verdi mi? Bekle arkasına bir imtihan verecek. Hiç kesin. Verdi mi imtihan? Bekle Allah önünü açacak senin. Öyledir arkadaşlar. Evet. Bedir'de galip etti. Uhud'da mağlup ediyor. Peygamberi yapıyor ya. Aç bırakıyor, tok bırakıyor. Ne var ki bunun? Ya biz önemli olan şu bunları kaldıramayız. Buralarda bizim yapmamızla muvaffakiyetimiz ölçülecektir. İktidarda ne yapıyor, muhalefette ne yapıyor? İmtihan ikisi de. Zenginken ne yaptı, fakirken ne yaptı? Zenginlik verir, şükrümüzü ölçer. Fakirlik verir, sabrımızı ölçer. Budur yani, biz buradan kazanacağız. Gündüzü verir, 5 vakit ise gece verir, teheccüdümüzü ölçer. Yoksa geceyi kaldıralım, gündüz... Hayır, gece nimettir. Bak geceyi kaldırın, gündüz dengi nasıl şaşıyor göreceksiniz. Gece yatmayanların halini görüyoruz. Geceyi kaldırmış kendi halini. Onu kaldıramıyor, kendi gecesini kaldırıyor. Gündüz bak, uyuyor. Gündüz ayakta gezemiyor.
Kaldıramıyor yine.
Tabii. Evet.
Şu hayat, alemi İslam'daki galeyan eden fikri hürriyetten istimdad ederek umum alemi İslam üzerine çökmüş olan istibdad-ı manevi umuminin perdelerini parça parça edecektir.
Bak istibdad-ı maddeden istibdad-ı manevinin perdelerini kaldıracaktır. Yani hürriyet hareketleri nereden başlayacak? Ta tabandan başlayacak. Medreseden başlayacak, tekkeden bakıyacı başlayacak, zaviyeden başlayacak. eğitimden başlayacak, alimin talebelerinden başlayacak. Oralardan başlıyor zaten. Bak şimdi artık baba bile evladına tahakküm edemiyor. Yok artık geçti o dönem. Terk edeceğiz bu silahı. Bu silahın miadı doldu. Azgın nefsin yularını yumuşaklık çeker. Yani artık yumuşak bir zemine girilmiştir. Sertlik para vermez, para etmez yani. Evet.
Ala rami enfi ebil ye'is.
Yani ye'isin
babasının
ramına.
Babasının.
Ye'isin burnunun sürtülmesi ramına. Oldu mu? Ye'is, insanda bu anlamda ye'is var. Hep böyle mi gidecek? Hayır. Zaman hattı müstakim üzere gitmez. Daire şeklindedir. Her kemalin bir zevali, zevalin de kemal olur. Ye'ise düşmeyin. Ye'isin namına ben size bir müjde veriyorum. Nedir? O da hürriyet hareketleriyle manevi baskılar önce kalkar, sonrasında idare kademe kademe insanlık hürriyetle teneffüs, hürriyetle huzur, hürriyetle adaleti bulacaktır diyor üstadımız.
Evet. Haşiye lillahi'yle 45 tane sonra parça parça evet. Etmeye başladı diye.
Bu sözde Ebu'l-Ala'yı Mari diye bir adam varmış. Arap kendisi. 4 yaşında çiçek hastalığından iki gözünü kaybetmiş. Kendisi de çirkin, zayıf, hasta bir insan. İşte dolayısıyla merdut diye üstadın ifade ettiği merdut. Küfürle de itham edenler olmuş ama 10.000'in üzerinde şiir ve beyti olan kitabı vardır. Gözü kör olmasına rağmen okumuş. Hep böyle bedbinliği, gururu, enaniyeti nazara veren şeyleri var, eserleri var. Ye'isi, ümitsizliği, kendisi rahatsız olduğu gibi.
Şu anda önemi var mı?
Ne?
Kitap şu anda
vardır mutlaka. 5-6 tane mühim eseri vardır. Böyle bir insan, bu artık atasözü haline gelmiş. Rami
Enfi
Ebu'l-Ala'yı Ma'ri derler işte. Ve Ebu'l-Ala'yı Ma'ri'nin burnunun sürtülmesinin ramına. O adam kendi çapında yani kötümserliğin, ye'sin, bedbinliğin, perişanlığın simgesi haline gelmiş. Hayatı da öyle olmuş. Kendi mağarada yaşamış, yalnız yaşamış. Gözü de kör vahim ama bunda talebeler var. Vefatında da 100'e yakın şair kabrinin başında şiir irad etmiştir. Böyle bir insan 900'lü yıllarda yaşamış. 70-80 yaşında vefat etmiş. 970'li yıllarda doğmuş. 70-80 yaşında vefat. Arap'tır kendisi. Şairdir. Felsefecidir. Ama kitaplara hep böyle yeis ve ümitsizliğin pederi olarak geçmiştir. Üstad da ona merdut diye bahsediyor zaten. İslam adına bazıları tekfir etmişler. Böyle bir insan.
Soru soruyorlar herhalde. Niçin evlenmedin diye bir soru soruyorlar. İşte anne ve babamın beni dünyaya getirmekle işlemiş olduğu cinayeti işlememek için.
Öyle
diye
et yemez. Çok gariban yaşar. Kendine ait et yemek, et tüketmek hayvanlara karşı vahşettir. Böyle psikolojisi olan bir adam. Orada kalalım. Yeter. Evet. El-Fatiha.